Ayrım 3. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 43. 2. bölüm. Nasturi ayaklanması ve bastırılması. 12-28 Eylül 1924. A. Ayaklanmanın sebepleri. 1. Musul sorunu. Lozan Konferansı sırasında Musul bölgesinin Türkiye'ye katılıp katılmaması konusunda anlaşma olamayınca, Lozan Anlaşması'nın 3. maddesine göre Türk-Irak sınırının tayini işi sonraya bırakılmıştı. Er geç halli gereken bu konuda Türkiye'nin İngiltere'ye karşı tutumu şöyleydi. Barış akdedilmiş olduğu için Musul sorununun çözümünde Türkiye'nin tutumu İngiltere'nin Türkiye üzerindeki siyasetine bağlı olacaktı. Şurası bir gerçekti ki Musul'la İngiltere ile Türkiye arasında ya kuvvetli bir bağ veya birbirlerine karşı kullanacakları bir silah demekti. Musul sorunu Türkiye için önce bir milliyet meselesiydi. İlk nüfusunun %66'dan çoğu Kürt ve Türktü. Bunlar Anadolu'da tamamen kader birliği yapmış iki millet halinde olup memleketi beraberce idare etmekteydiler. Musul'da bulunan kesirsiz olarak yarım milyon ırktaşlarını yabancı bir devlete kışkırtma ve bozgunculuk aleti olarak bırakamazlardı. Yapılacak görüşmelerde İngiltere bu konuda ısrar ettiği takdirde Türkiye'ye karşı kötü niyetli olduğu anlaşılmış olacaktı ki o zaman Türkiye'nin Lozan Barışı'nı sadece bir mütareke niteliğinde sayması, iç ve dış siyasetini ona göre düzenlemesi lazımdı. Musul sorununun Türkler için önemli ve hayati bir mesele oluşu da bu sebeplerden ileri gelmekteydi. Oysa Musul İngiltere için Türkiye hakkında kötü niyet ve kararı olmadığı takdirde ikinci derecede önem taşımaktaydı. Musul Türkiye'de kalmış olsa da İngiltere yine tamamen tatmin edilmiş olabilirdi. Zira Musul Türklerin olunca İngiltere petrol ve sair madenleri serbestçe ve güvenle işletebilirdi. İngilizlerin Türkiye'nin kendi milli sınırları içinde ekonomik alanda gelişmek gayesinde olduğunu ve Irak üzerinde hiçbir tecavüz fikri beslemediğini bilmeleri lazımdı. Hatta isterlerse bu konuda kendilerine garanti dahi verilebilirdi. Aslında Türkiye'nin Irak'a tecavüz fikri olsa, Musul'un İngiltere'nin elinde olması Türkler için pek ciddi bir engel teşkil etmiş olmazdı. Lozan'da da görüldüğü üzere İngilizlerin ileri sürdükleri en önemli tutamaklar, Cumhuriyeti Akvam'dan, Milletler Cemiyeti'nden aldıkları Manda vaadi ile Şerif Hüseyin ve Araplara harbin başında yapmış oldukları vaatlerdi. Oysa Cemiyeti Akvam tarafından Irak mandasının İngiltere'ye verildiğine dair henüz ortada resmi bir belge de yoktu. Verilmiş olsa bile bu husus Cemiyeti Akvam Sözleşmesi'nin 22. maddesi 4. fırkası gereğince mandater devlet hakkında halkın oyu alındıktan sonra verilmiş olabilirdi ki bunun için de serbest oy verebilmesi için ilkin memleketin boşaltılması lazımdı. Bu yapılıncaya kadar Cemiyeti Akvam manda vermiş olsa da geçerli sayılamazdı. Ayrıca Musul'un Irak'a dahil olduğu keyfiyeti de ispatlanmaya muhtaçtı. Bütün bunlar bir yana, hukuken Türkiye'ye ait olan bir araziyi onun rızası olmadan hiç kimse başka birine veremezdi. Şu halde İngilizlerin Şerif Hüseyin ve Araplara yaptıkları vaatler de bu nitelikteydi ve görüldü ki Şerif Hüseyin'in 1 Ekim 1923'te Cemiyet-i Akvam'ın mandalar hakkındaki kararını protesto edişi, İngilizlerin kendisine ve Araplara yaptıkları vaatleri Türkiye'ye karşı tutamak olarak kullanamayacaklarını ispatlamış demekti. Musul konusunda yapılacak bir anlaşma ile İngilizler, Musul petrollerini güveni Türkler tarafından sağlanan bir bölgede sükunetle işletebilmek ve ekonomik bakımından kısa çıkak, İskenderun körfezi olduğu için petrol nakliyatını güvenle yapmak, Hindistan yollarının en önemlilerinden biri olan Anadolu demir yollarını bir İngiliz şirketine işletmek, ayrıca Samsun, Sivas, Diyarbakır ve Doğu'da daha bazı hatların imtiyazını almak, bunlardan başka Türkiye'de ekonomik faydalar sağlamak, Boğazlara hakim olan ve Kafkasya'daki ırktaşlarına, Suriye'ye, İslam milletlerine ve bütün Doğu'ya etkili olacak bir devletin dostluğunu kazanmak suretiyle gereğinde bu durumdan faydalanmak olanaklarını elde etmiş olabilirlerdi. Bu belirli çıkarlara rağmen İngilizlerin Türklerle dost geçinmeye niyetli olup olmadıkları Musul meselesinde anlaşılmış, bu arada İngilizler yaptıkları baskı, tehdit ve asker göndermelerine rağmen Süleymaniye sancağına tamamen hakim olamamışlardı. Bu sancaktan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçilip gönderilmiş fakat Türkiye mesele Lozan Anlaşması'nın 3. maddesiyle ilgili olduğu için bunları meclise almamıştı. Keza Musul'da işgal altında olduğu halde yine milletvekili göndermiş, bunlar da aynı sebeple meclise alınmamıştı. Bütün bu olaylar İngiltere'nin plebisiteden kaçmakta olmasının nedenlerini açıkça ortaya koymaktaydı. Türkiye her şeye rağmen plebisit üzerinde ısrar etmeye kararlıydı. Mesele bir defa prensip olarak kabul edildiği takdirde bunun yapılış tarzı ve ayrıntıları üzerinde tarafları tatmin edecek tedbirlerin alınması görüşülebilirdi. Meselenin cemiyet-i akvamda halli yoluna gidildiği takdirde İngilizler orada nüfuzlu oldukları için ne dereceye kadar Türklerin lehine sonuçlanacağı bilinemezdi. Bu sebeple Türkiye daha önce Fransa ve İtalya'yı bu konu üzerinde hazırlamak durumundaydı. Görüşmelerde İngilizler plebisit tarzını kesinlikle reddettikleri takdirde harp sırasında müttefikler ve en son Wilson tarafından ilan edilen prensiplere uygun bir hal tarzının İngilizlerce teklif edilmesi istenecekti. Ortaya bir prensip atmadıkları ve sadece cemiyet-i akvamdan aldıkları manda vaadi ve Araplara yaptıkları vaatler gibi dayanıksız esaslar üzerinden durdukları takdirde haksız oldukları ve yeni prensiplere uygun hiçbir hal tarzı bulunmadıkları açıkça ilan edilecek ve daha sonra Türkiye, Musul'un milliyet prensibine uyularak bölünmesi, yani Türk ve Kürt çoğunluğunun bulunduğu kısımların Türkiye'de, Arap çoğunluğu olan kısımların da Irak'ta kalmasını teklif edecekti. Tarafların iddialarını bağdaştırabilecek olan bu prensip, Türk ve İngiliz heyetlerinin demeçleriyle de çelişmemekteydi. Bu tarzda yapılacak bir taksimde şüphesiz bazı ekonomik zorunluluklar ve ulaştırma meselesi söz konusuydu. Keza bu takdirde Türkiye ve Irak arazileri birbirine girmiş durumda kalabilir ve bazı geçişmeler meydana gelebilir. Bu durumda her iki taraf askeri ve ticari nakliyat için diğer tarafın arazisinden geçmek hakkını alır. Dolayısıyla bu konuda bir takım özel anlaşmalar yapılmış olabilirdi. Esasen buna benzer durumlar ve bu tarzda geçme hakkını tanıyan anlaşmalar zaten vardı. Doğu Prusya'nın Danzig limanından İskenderun ve Batum limanlarından Türkiye'nin faydalanması, Bağdat Demiryolu'nun Meydan-ı Ekbez Müslimiye Çobanbey kısmında Türkiye'nin, Nusaybin kısmında Fransa'nın askeri nakliyat yapmak hakkına haiz olması gibi. Türkiye, Musul meselesini esas itibariyle bir Türk-Kürt meselesi olarak görmekte ve ekonomik ayrıcalıklar konusunda İngiltere'ye hiçbir güçlük çıkarmayı düşünmemekteydi. Turkish Petroleum meselesi dahi bu anlayış içinde kolaylıkla hal olunabilirdi. Oysa İngilizlerin Musul meselesinde başlıca gayeleri, Türkiye'yi ileride büyük ölçüde parçalanmaya uğratabilmek için iç işlerine karışmayı mümkün kılacak bir Kürt kitlesini ellerinde bulundurmak, bu suretle aynı zamanda petrol madenlerinden emniyetle faydalanmak, Kürtleri Araplara karşı kullanıp Kürt azınlığının savunmasını bahane ederek Irak'tan hiç çıkmamak için ayrıca sebepler ortaya çıkarmaktı. Türkiye'nin izlediği politika ne kadar yapıcı olursa olsun elbette ki İngilizlerin sadece kendi çıkarları açısından izledikleri politika ile bağdaşamazdı. Bu sebeple İstanbul'da yapılan ikili görüşmeler, Haliç Konferansı bir sonuç vermedi ve mesele cemiyet-i akvama intikal etmiş oldu. İngilizler görüşmelerin yanı sıra gayelerini elde etmek bakımından elverişli bir ortam yaratmak için el altından giriştikleri faaliyetleri daha da arttırdılar. Amerikalıların da iştirakı ile gönderdikleri misyonerler ve yardım heyetleri aracılığı ile Ermeni ve Nasturileri Rumiye iline geri çağırarak orada kuvvetli bir unsur meydana getirmek gayretinde düştüler. Nasturiler 17. yüzyılın ikinci yarısında Psikopos Mar Yusuf'un Roma'ya bağlılığı kabul ederek Babil ve Keldani ülkeleri patriği unvanını aldığı sırada yakın arkadaşlarından biri de Mar Şimun adı ile Nasturi patriği seçildi ve Kuçanis'i ve bazen de Çölemeri'yi kendisine merkez yaptı. Bu suretle kilise kuvvetiyle beraber tam bir aşiret bünyesi gösteren hemen tamamıyla bağımsız dağlı Nasturi toplumu meydana gelmiş oldu. Bunlar din bakımından Batı Hristiyanlarından farklı olup Süryani papazlarından Nastorius'un kurduğu Nastur mezhebindendirler. Rusya, Türk sınırı dolayına daha ziyade Ermenilerin geri dönmelerine yardımcı olma çabasındaydı. İran ise bunlardan para vesair bol çıkar sağladığı için bu devletlerin istekleri dışında hareket edemez duruma sokulmuştu. İngiltere, Amerika ve Rusya gibi büyük devletlerin himayeleri altında Rumiye'de, Rızaiye'de yoğunlaşan Ermeni ve Asurilerin yine bu devletlerin bol yardımları sayesinde hızla gelişerek Türkiye için tehlikeli bir kuvvet haline geleceklerinde şüphe yoktu. Bu durum gelecekte Türkiye'ye olduğu kadar İran için de zararlı ve tehlikeliydi. Fakat İran bu durumun önüne geçecek yetenekte ve niyette değildi. Onlar Ermeni ve Asurilerin Rumiye ve Selmas'ta yerleşmelerinde herhangi bir sakınca da görmüyorlardı. Zira uzun yıllardan beri Azerbaycan'ın batı sınırlarında yaşaya gelmiş olan ve bu yerle ilgilileri ve çıkarları bulunan bu Hristiyanlar, çok önceleri yapılan ihlaller sonucunda ve Birinci Dünya Harbi'nin beklenmedik olayları yüzünden vatanlarını bırakıp uzak yerlere dağılmışlardı. Şimdi ise güvenlik sağlandığını görerek yurtlarına dönmekte olduklarını sanıyorlardı. O sıralar tamamen İngilizlerin etkisinde olan İran, hiç şüphesiz bu meseleyi ciddiye alamazdı. Oysa Türkiye, yakın gelecekteki bu tehlikeyi bizzat kendisi önlemek, bunun için de ilkin sınırlarında askeri tedbirler almak ve İran'la olan siyasi ilişkilerine yeni bir yön vermek durumundaydı. 2. Türk-İran siyasi ilişkileri. İran'ın Türkiye'ye karşı tutumu lehte ve aleyhte olmak üzere zıt iki manzara arz ediyordu. Aleyhte olan tutumu ortaya koyanlar daha ziyade milli çıkarlarını İngiliz ve Amerikan parasında gören devlet adamlarıydı. Bunların izlediği politika hiçbir zaman dostane olmamıştı. Gerçek böyle olmakla beraber İran devleti yöneticileri bir yandan ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi bakımından Türkiye'ye dost görünmek ihtiyacını duyarken, bir yandan da kendi topraklarındaki aşiretleri Türklere saldırtmak ve Türkiye'deki aşiretleri kandırarak İran arazisine göçe teşvik etmek üzere, keza Kotur ve saray aşiretleri arasında kasten çıkarttıkları bir olayı bahane ederek bir takım süvari ile gösteri niteliğinde bir hareketle Türk sınırını tecavüz etmek gibi devam ettirdikleri olaylar dolayısıyla dostluğa sığmayan bir tutum ve düşmanca bir siyasi davranış içindeydiler. İran devleti yöneticileri gerçekte milletin çoğunluğunu Türkler teşkil ettiğinden bunların milliyet duygusu ile bir gün gözlerini Türkiye'ye çevirmeleri için eskiden beri olduğu üzere geleneksel mezhep düşmanlığını körükleme yolunu bulmuşlardı. Okullarında Türkçe öğretimi kesinlikle yasaklamışlar. Bu yetmiyormuş gibi son zamanlarda İran'da Türkçe konuşan halkın aslen Fars iken Orta Çağ'da Türk ve Tatar istilaları zamanında zorla Türkleştirilmiş olduklarını telkin eden tarih kitapları okutacak kadar işi ileri götürmüşlerdi. Bu tür tutumlarından ötürüdür ki Türkiye hemen hemen hiçbir zaman bunlardan samimi bir muamele görmedi. Bununla beraber gelecekte beklenen daha büyük tehlikeye meydan vermemek için İran'la dostluk ilişkileri arayıp kurmakta fayda vardı. Zira İran devletinde ırk birliği yoktu. Buna karşılık kuzey ve güneyden gelen tazyiklerin ve Türkiye'de meydana gelen olayların bıraktığı etkilerle çeşitli ırkların milliyet hisleri İran hükümetinin bütün ters yönde gayretine rağmen kuvvetleniyordu. Bu itibarla bir gün bu devletin parçalanacağını düşünmek mümkündü. Böyle bir durum hasıl olduğu takdirde ise Türkler, Ruslar ve İngilizler gibi İran'da çok daha tehlikeli komşularla daha geniş bir surette çevrilmiş olacaktı ki bunun doğuracağı sakıncaların önemi açıktı. Bundan dolayı böyle bir duruma meydan vermemek için Türklerin sürüp gelen düşmanca davranışlara rağmen İran'ın parçalanma felaketine düşmesini kolaylaştıracak ve dolayısıyla İngiliz ve Rusların emellerine hizmet edecek her türlü davranıştan çekinmesi ve İran yöneticilerinin tertiplediği düşmanca hareketleri en az seviyeye düşürme çarelerini düşünmesi zamanıydı. Böyle bir sonucu elde etmek için de Türkiye İran üzerinde etkili olabilecek şu tedbirleri alabilirdi. İran, Azerbaycan'ının ticaret yolunu teşkil eden Beyazıt-Erzurum-Trabzon transit yolunun faydalanılır hale getirilmesi ve o zamana kadar Kızıldize'de yapılmakta olan gümrük işleminin Erzurum'a nakli suretiyle kolaylık sağlanması. Bu durum İran için pek önemliydi çünkü ne Kafkas ne de Bağdat yolu Azerbaycan mallarının Trabzon yoluyla olduğu kadar güvenli ve ucuz bir şekilde nakline elverişli değildi. Bu itibarla bu yolu açık bulundurmanın İran hükümeti üzerinde yapacağı etki pek büyük olabilirdi. Türkiye'deki İranlılarla İran'dan Türkiye'ye gelip yerleşecek olanların askerlik yükümlülüğünün İran lehine uygun bir şekle sokulması, İran'daki Türk hariciye memurları aracılığı ile İran hükümetine süreli olarak Türk iyi niyetinin anlatılması ve her iki hükümetin İngiliz ve Rus emellerine hizmet eder şekilde birbiri aleyhinde çalışmalarından meydana gelecek sakıncaların ayrıntılı olarak belirtilmesi, Türkiye'deki İran Büyükelçisi'ne farklı bir muamele yapılması, İran sınırında iki taraf temsilcilerinden kurulu bir komisyon marifetiyle arazi üzerinde yeniden incelemeler yapılarak anlaşmazlık halinde olan hususların giderilmesi. Bu ve buna benzer tedbirler, bir yandan İran hükümetinin Türklere karşı olan düşmanca davranışı bir dereceye kadar azaltılmış, bir yandan da Türkiye'nin bütün iyi niyetli gayretine rağmen İran'da yine bir parçalanma durumu meydana gelirse, o zaman Türklere katılması istenen İran-Azerbaycan'ı halkının şimdiden gönüllerini kazanmak olanağı elde edilmiş olurdu. Bu tür davranışla, bir dereceye kadar da olsa İran hükümeti ileri gelenlerinin ve özellikle Başbakan Rıza Han'ın minnettarlığı kazanılmış ve dolayısıyla bunların rızası ile Van ve Hakkari illeri ile Revandiz ve Süleymaniye bölgeleri arasında en güvenli irtibat yollarının geçmişte bulunduğu İran sınırından gizlice faydalanmak mümkün olabilirdi. Türk-İran ilişkilerinin düzeltilmesi yolunda harcanacak bütün bu gayretlere rağmen İran hükümetinin düşünce ve tutumunda değişme olmaz ve Türklere karşı düşmanca davranışlarına devam ederlerse o zaman Türklerin de tutumlarını değiştirmesi gerekirdi. Şöyle ki, ilkin transit yolunu kapayıp sonra da Türkiye'de siyasi mülteci olarak bulunan Simko'yu resmi olmayan yardımlarla İran'a göndermek suretiyle hem Rumiye, Selmas dolaylarında yoğunlaşmakta olan Ermeni ve Nasturiler dağıtılır, hem de İran hükümetinin başına yeni gayeler çıkartılır ve böylece İran üzerinde önemli bir tazyik yapmak mümkün olurdu. İran devlet adamlarının Türkiye'ye karşı bu olumsuz tutumlarına karşılık halk ise tamamen Türklerin lehindeydi. Türk-İran ittifakını istemekte ve İran'ın tek başına yaşayamayacağı kanısındaydılar. Türkiye, İran halkını hedef tutan aktif bir siyaset izlemiş olsaydı, muhakkak ki İngiliz ve Rus siyasetlerini geride bırakacak derecede başarırdı. Çünkü İranlılar Türklere kurtarıcı ve öncü gözüyle bakıyorlar ve Türkiye'de cereyan eden olayları büyük bir ilgiyle izliyorlardı. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı ve hilafetin kaldırılması İran mücahitlerince memnunlukla karşılanmıştı. Zira bunlar hilafetin kalkması sonunda Türk-İran ilişkilerinin daha da genişlediği inancındaydılar. Türkiye 2-3 sene İran'da düzenli bir programla çalıştığı takdirde isterse Türk-İran askeri ittifakını dahi sağlayabilir ve dolayısıyla Doğu'da önemli bir kuvvet ve servet kaynağına sahip olabilirdi. 3. Türk-Irak siyasi ilişkileri. Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasında tahdit edilmiş bir statüko sınırı mevcut değildi. Türkiye, statüko hududu olarak Mondros Mütarekesi'nde Türk kıtalarının bulunduğu duruma göre tespit edilen hattı, Süleymaniye'nin 20 km güneyi, Bazvan'ın 15 km güneyi, Altın Köprü'nün 5 kilometre kuzeyi, Musul'un 50 kilometre güneyi, Ümitçe Bey ile Aynül Tevahit sonrası, Arun Mahrube civarından geçerek Biret'in 30 kilometre güneydoğusunda Fırat'a kavuşan hat kabul etmekte ve Cemiyet-i Akvam Musul sorununa kesin bir karar verinceye kadar Irak kıtalarının hiç olmazsa İngilizlere mütarekeden sonra teklif ettikleri hattın İran sınırındaki Adrama Dağları, Şehir Pazar'ın 5 kilometre güneyi, Draniye'nin 25 kilometre güneyi, Zabb-ı Kebir ve Ravandiz'in 40 kilometre batısında Fasruk'u kesen bu ve bu nehrin Umadiye'nin hemen kuzeyinde dirsek teşkil ettiği noktaya kadar bu nehri takip ederek buradan Zaho'ya çizilen doğru bir hat gerisine alınmalarını istemekteydi. Buna karşılık Türk kıtalarının da bu hattı ve Şemdinli ilçesinin güney sınırını daha güneye geçmemeleri kabul edilmişti. 4. Türk-Rus siyasi ilişkileri. İngilizlerin nüfuz sahası içinde almak istedikleri bölgelerde Rusya'nın da gözü vardı. O da çeşitli yollarla bu yerleri egemenliği altına almak emelindeydi. Bu sebeple bir yandan Amerikalıların misyoner örgütüne karşılık Bolşevik örgütünü kurmak, diğer yandan da bazı nüfuzlu Ermenileri kendi hesabına kullanmakla maksadı sağlamaya çalışmaktaydı. Şöyle ki bu bölgelerde geniş arazi ve mülk sahibi Ermeni ve Asurilere, gösterdikleri köylere karşılık Rus bankalarından ödeyemeyecekleri kadar bol kredi vermekteydi. Böylelikle bu yerlere sahip olma olanağını bulacak ve buraları kendi adamlarına dağıtabilecek. Hatta Erivan vesaire yerlerden göçmen getirerek iskan etmek suretiyle adeta kendisine bağlı bir müstemleke vücuda getirmiş olacaktı. Rusların bu tür teşebbüslerinden maksatları ne bahasına olursa olsun İran'da İngilizlerden üstün olmak ve Çarlık zamanında olduğu üzere Rumiye dolaylarını elde bulundurmaktı. Neticede Türk sınırları üzerinde böyle geniş bir arazinin Rus müstemlekesi haline girmesi şüphesiz ki Türkler için sınır boyunda yeni bir Bolşevik tehlikesini doğurmuş olacaktı. 5. İngilizlerin Musul sorunu dolayısıyla giriştikleri faaliyetler. İngilizler Musul sorununun çözümlenmesinden önce Türkiye ve Rusya'ya karşı birer Kürt, Ermeni, Asuri ve Keldani hükümeti kurmak siyasetini izlemekteydiler. Bunun için çeşitli yollardan çalıştıkları gibi Revandiz'de büyük nüfus sahibi Sidda'yı da bol para ve sair çıkarlar karşılığı kendi hesaplarına çalıştırmaktaydılar. Bu suretle İngiliz emellerine hizmet eden Sidda, Rumiye bölgesinde yerleşmekte olan bu Ermeni ve Asurileri sınır boyundaki Kürt kabileleriyle uzaklaştırarak bir Kürt ve Ermeni ittifakı meydana getirmeye çalışıyor ve bu işte bazı Kürtlerden yardım da görüyordu. Zira kışın hayvanlarını Musul civarında barındırmakta olan Herki Kürt aşireti ve diğer bazı Kürtler hayvanları Musul bölgesinde bulunduğu sırada Sidda'nın el koymasından korktukları için ona itaatli görünmek zorundaydılar. İngilizler, Türklere karşı bu sinsi ve gizli planlarını gerçekleştirmek için Irak'taki Ermeni ve Asurilerden faydalanma yolunu tutmuşlardı. Bunların erkeklerini silahlandırarak Kerkük, Köysancak, Erbil ve Revandiz dolaylarında toplamakta, kadınlarını ve çocuklarını ise Rumiye'ye göç ettirmekteydiler. Maksatları Musul'da Türklere karşı önemli bir kuvvet vücuda getirmek ve aynı zamanda Sidda aracılığı ile bir Kürt-Ermeni ittifakı kurarak mandaları altında Irak gibi ismen bağımsız Kürt ve Ermeni hükümetleri ve fakat fiilen bir İngiliz müstemlekesi meydana getirmekti. İngilizlerin Türklere karşı kurmak istedikleri bu hükümetler ve onların ittifakından diğer maksatları da Türkler Ruslarla anlaşıp 1907 anlaşmasını tekrar meydana getirecek olurlarsa Irak sınırında Ruslarla aralarında tampon bir bölgeyi ellerinde bulundurmaktı. İngilizler bu arada Türkiye'ye yönelmiş faaliyetlerine ara vermeden devam etmekteydiler. Bir yandan Nasturileri Hakkari güney bölgelerine sürüyor, diğer yandan da Bitlis, Garzan ve Erzurum bölgelerine kadar para ve propagandalarını ulaştırarak Kürt aşiretleri ve özellikle Bitlis'teki Kürt reisleri arasında ve Erzurum dolaylarındaki muhalif kişiler arasındaki Kürt bağımsızlığı fikrini yayıyor ve kuvvetlendiriyorlardı. Hatta en etkilisi bizzat Türk subaylarına kadar el atarak bu bölgelerden olan bazı subayları elde ediyor ve bu suretle de Türklerin Musul sorununda tamamıyla aciz bırakmak ve hatta daha ileri giderek Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kısımlarını ele geçirmek istiyorlardı. İngilizlerin su üstüne çıkmakta olan bu türlü gizli faaliyetlerini gören Türk hükümeti ise onların bu hareketlerine karşılık olmak üzere statüko sınırı dışında propaganda yapılmasına, aşiretlerden özel teşkilat kurarak Musul ili dahilinde yapılacak propaganda faaliyetinin arttırılmasına 1924 Haziran'ın sonlarına kadar karar vermişti. Türklerin gayesi ve karşı tedbir almaktan maksatları, İngilizlerin Hakkari ilinde Nasturileri kullanarak uzattığı eli kırmak ve aynı zamanda Musul sorunu Cemiyet-i Akvam'da görüşüldüğü sırada İngilizler Haliç Konferansı'nda tespit edilen sınırın Şemdinan, Çölemelik, Beytüşşebap kasabalarının hemen güneyinden geçirilerek Haziz suyunu takiben Fırat'a kavuşan hudut, güney kısımlarının Irak'a ait olduğunu iddia ettikleri için buraları işgal suretiyle Nasturileri def etmek ve Musul görüşmelerinde hakim bir durum sağlamaktı. B. Ayaklanma. 1. Ayaklanma öncesi durum. Türk hükümetinin İngiliz kışkırtmalarına karşılık olmak üzere sınır dışında propaganda faaliyetine geçme kararı önce bir teşkilat sorunuydu. İngilizlerin Nasturileri kullanarak Kürtler arasında propaganda yapmalarını ve Kürtleri kandırmalarını önlemek amacını güdecek böyle bir örgütün meydana getirilmesi ise ilkin Türk sınırları içinde İngilizler tarafından silahlandırılan Nasturileri bu işte etkisiz bırakmak için ellerindeki silahları almak lazımdı. Bunun için de aşiretler yeterli olmadığından kıta kullanmak gerekecekti. Böyle bir harekete geçildiği takdirde ise İngilizler karışmasalar dahi Türk sınırları içerisindeki Nasturiler ya kısa bir direnmeden sonra sınır dışına çıkarlar veya sınır dışındaki muntazam örgüte sahip ırktaşlarının yardımı ile halen bulundukları bölgede karşı koyabilirlerdi. Bu sebeple her iki ihtimali göze alarak da hazırlıklı bulunmak şarttı. Oysa bölgenin bu kısmında Cizre'nin Sulüpi nahiyesinin doğu hududunu teşkil eden Hazil suyunun doğusundaki bölge ile Çölemerik güneyi, Türk hükümetinin ne idari teşkilatı ne de askeri kuvveti vardı. Bunun için ilk iş bu bölgeye asker göndermek ve bir idari teşkilat kurmak lazımdı. Bunun için de Beytüşşebap'a bir piyade alayı ile bir dağ bataryası, Çölemerik'e bir piyade taburu ile bir dağ takımı göndermek yeterdi. Ayrıca yıkıcı propagandaya karşı koyma maksadıyla kurulacak teşkilatta Kürt aşiretlerinden de faydalanmak lazımdı. Her ne kadar bazı aşiretler bu işe taraftar görünüyorlarsa da başlangıçta bunlara pek güvenilemezdi. Ancak bunların genellikle adliyece mahkum olan reisleri, bölgeye yaklaşan Türk askerinden korkmadıkları takdirde yardımcı olacakları düşünülebilirdi. Harekatta ise bu aşiretler bölgelerindeki kıtaların komutanları emrine verilerek, durum ve aşiretin özellikleri dikkatte bulundurulmak suretiyle bunlardan azami derecede faydalanmak mümkün olabilirdi. Nasturilerin kısa bir direnişle sınır dışına çekildikten sonra tekrar dönmelerini önlemek için ise bu bölgedeki sınır taburları yeterli olmadığından Cizre ve Çölemerik sınır taburlarının arasındaki boşluğun özellikle Nasturilere ait olan kısmında ayrıca bir sınır taburu teşkili lazımdı. Türk hükümetinin güvenliği sağlama yolunda bu türlü tedbirler almaya sevk edenler, etkenler çeşitli ve oldukça ciddiydi. İngilizlerin kışkırtması ve ayartması ile Hakkari bölgesinde toplanmakta olan silahlı Nasturiler, bölgede güven ve düzeni bozucu hareketlerini her gün biraz daha arttırıyorlardı. 2. Han Gediği olayı ayaklanması. Nihayet bir gün 7 Ağustos 1924, Hakkari valisinin Han Gediği civarında yaralayarak esir aldılar ve beraberindeki jandarma komutanı ile birkaç eri şehit ettiler. Bu suretle fiilen başlayan ayaklanmayı Hakkari valisi Ali Rıfat Bey şöyle anlatmaktadır. Beytüşşebap'tan sonra Çal aşiretlerinin de özel teşkillerini ve Nasturilerin yerlerini ve kuvvetlerini yakından görmek ve daha bazı önemli işleri yapmak için 7 Ağustos 1924'te Çölemerik'ten Çal'a hareket edilmişti. Denetlemeye çıkan İl Jandarma Komutanı ile Çal takımına atanan jandarma teğmeni, 9 piyade, 6 süvari jandarma, 1 tahsildar, 3 hayvan kiracısı olmak üzere 4 silahsız sivil de beraberdi. Nasturilerle temas etmemek için alınan bütün tedbirlere rağmen yolumuz Nasturi sınırının en doğusunda ve Güney kabilesinin 7 saat uzağında fakat bunlardan ancak 5-6 hanenin sakin bulunduğu derin bir dereden geçmekteydi. İşte ertesi sabah erken saatlerde bu dereden geçerken birdenbire 10 dakika süreyle 4 taraftan şiddetli bir ateşe maruz kaldık. Yolcular arasında vali olduğu anlaşılınca ateş kesildi ve 200 saldırgan Nasturi birden etrafımızı sardılar. Sağ kalan jandarmaların silah ve cephanelerinin alındığı, bizim esir olduğumuz o gün 8 saat mesafede Nuhub kabilesinin reisi ve bir cinayet olayının tertipçisi Gülyano adında birinin yoluna sevk edildik. Ertesi gün Irak'ın Umadiye hükümetine teslim olunmak üzere yola çıktık. Muhafızlar askeri İngiliz terbiyesi görmüş olacaklar ki aynı İngilizler gibi muamele ediyorlardı. Aşağı Tayyari'ye ait Kiman köyüne gelince de kabilenin reisi ve aşağı Tayyari Nasturilerinin en kuvvetlisi olduğu halde her vakit hükümetimize dost olduğu hareketleriyle ispatlayan Hoşebe adındaki kişi bu durumu önlemeye çalıştı. Muhafızların inat etmelerine rağmen kuvvetle karşı koyacağını bildirdi. Bir gün sonra oraya gelen Gülyano'ya aynı şiddetle karşılıkta bulundu ve dün özgürlüğümüzü iade etti. Bugün Çal'a geldik. Bu çatışmada İl Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin ile 3 jandarma yeri şehit, 3'ü ağır olmak üzere 5 jandarma yerimiz de yaralandı. Olaya sebep caniler, Çal ve dolaylarındaki aşiretlerden bazılarının hükümetten bunlar üzerine asker gönderilmesini istediklerini iddia ediyorlardı. Tabiatıyla bunlar hareketimizi haber almışlar ve bir gün önce tertibat olarak bu cinayeti kasten yapmışlardır. Nuhub'da Giuliano'nun yanındayken iki İngiliz uçağının üzerimizde uçtuğu ve sabah da epey aşağıdan iki uçağın sınırımız dahilinde dolaştığı ve bizim esir sıfatıyla Ümadiye'ye gönderilmek istenmediğimiz ve Nasturiler arasında üniformalı ve silahlı İngiliz askerlerinin görülmesi, İngilizlerin son günlerde bu canileri hükümetimiz aleyhine kışkırtmakta olduğuna şüphe bırakmamaktadır. Bu elim seyahat ve olay, Nasturilerin bulunduğu yerlerin geçilmesi, güç ve ayakkabı ile yürünmesi, mümkün olmayan yüksek dağlar, derin dereler, yolsuz ve ıssız yerlerden ibaret olduğunu ve bir askeri harekat yapılacaksa komutanların bizzat bu havaliyi görmeleri lüzumunun kesin bulunduğunu ve güneyden yardım almadıkları takdirde kuvvetlerinin iyi atıcı ve iyi 2000'den aşağı olmadığını bize gösterdi. Olay bendenize kanlı yaşlar döktürmekle beraber Nasturilerin tedibi ve topraklarından atılmaları için hükümetimize gerçek bir sebep vermiş bulunmaktadır. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 60.